Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknoloji de olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum eski iletişimci, yeni bitkici Fem Güçlü Türk. Hoş geldin Fem.
Hoş buldum Nilay.
Ya Fem'i bu seride konuk etmek istedim. Çünkü Fem hakikaten seyahat denilen kavramın hakkını vermiş insanlardan biri. Muhtemelen işi nedeniyle çok konforlu seyahatler de yaptı. Motosiklet tutkusu nedeniyle çok daha az konforlu olanlarını da yaşadı. Uzun yıllar Türkiye ve dünyanın pek çok yerini gezdi. Seyahat tecrübesini yanı sıra kişiliği de işin içine katılırsa ondan alınacak dersler gırla, değil mi efendim? Yani ben öyle düşünüyorum.
Ya valla bir ders vermek haddime değil elbet ama çokça hikaye var. Tabii hani kısa bir süreye sığdıramayız ama hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Galiba ikisi de. Çok gezmenin de tabii yaşamda sonrasında onlardan aldıklarınla kurduğun dünya açısından çok önemi var diye düşünenlerdenim. Dilim döndüğünce anlatırım.
Peki ilk sorumuz, seyahat etmeye en çok özlediğin, şu an ışınlansam dediğin yer var mı? İlk yolculuk nereye olur?
Ya bunu aslında çok komik. Sezer'le bu bizim arka yolda yürürken zaman zaman doğanın içinde konuşuyoruz. Yollar açılınca ilk nereye çok gitmek isteriz diye. Tabii hep böyle farklı iki tür, daha doğrusu birkaç tür seyahat var ya, yok kültür turizmi, doğa turizmi falan falan. Benim için bunların hepsi Japonya'da toplanıyor. Yani ben gidiyorum geliyorum ve hep diyorum ki bir şekilde yollar açıldığında ilk gideceğim yer Japonya olsun lütfen. 3 kere gittiğim bir yer. İlk olarak galiba lise sondaydı, ailemle gitmiştim. Orada zaten tadı damağımda kalmıştı. Sonra bir kere işte Sezer'le gittik. Sonra oğlanı da aldık, sanı onunla beraber gittik falan. Böyle gide gele bir de gitmeden de bayağı tabii dersime çalıştım. Japonlar ne yapar, ne eder, nasıl düşünür, işte tuvaletleri nasıl kullanılır, o toto tuvaletler falan gibi. Hani bütün onlara ait o tuhaflıkları çalışarak gidince bayağı hani gönlüm orada kaldı. Bir de bakıyorum ailemin göz yapısına oldukça çekik. Hatta teyzelerimden birine hani Japon diye karşısında eğilip selam verirsin. Acaba diyorum bir yerlerimizde var mı bir Japonluk bu kadar çekiyor? Ama evet, cevabım Japonya kısaca.
Ya kesinlikle benim de öyle. Fem şu anda Ula'da artık orada yaşıyor. İstanbul'da yaşamıyor ya da bir büyük şehirde yaşamıyor diyeyim. Kendine değişik bitkilerin içinde, doğanın içinde bir yaşam kurdu. Ama Japonya aşkımız büyük ortaklıkları içeriyor. Bir de sen iyi bir ders çalışansın değil mi? Her konu da seni öyle görürüm. Yani bitki yetiştiriciliği yaparken de, seyahat ederken de iyi ders çalışan birisin.
Ya benim mesela önceden belki bilgim bazı konularda oldukça zayıftır ama bir şey yapacaksam ya da bir yere gideceksem orayla ilgili her şeyi görmek, denemek ya da deneyemiyorsam da, yani bir vaktim yoksa da en azından neyi kaçırdığımı bilmek gibi bir kontrol sapıklığım var galiba. O yüzden böyle parça parça öğrenemiyorum. Hani bütün her şeyi masaya yayıyorum. Oradan hepsinden biraz fikrim olacak. Sonra kendime göre buradan bir plan çıkartacağım gibi. Evet, seyahat öncesinde de mesela atıyorum senelerce orayı inceleyip okuyup da sonra bir gün giderim falan. Gideceğim zaman bakıyorum. Mesela bazı ülkelerin baş şehrini bile bilmem çünkü planımda yok diyelim. Hani genel kültürüm o noktada bazen sığ kalıyor. Ama oraya gideceksem de oturup bu sefer deli gibi kitabı, işte ne bileyim blogu, şusu busu çalışarak gitmeyi tercih ediyorum. Öyle bir disiplin var.
Kesinlikle. Peki sana şöyle bir şey sorayım. Geldiğin noktada nasıl bir gezginsin? Sen uzun süre motosikletle seyahatler yapmış bir insansın. Hatta televizyon programı da yaptınız mesela Mirgün Cevaz'la. Bize biraz anlatsana, neler etkiledi seni o seyahatlerde?
Yani şöyle, aslında motosikletten önce de yani ailemle beraber çok ufaktan beri seyahat etmeyi deneyimlemiş birisiyim. Hani bir şekilde bünyeye girmiş seyahat etmek. Hep anlatırım, böyle daha internet yok, bir şey yok, turizm ofisleri yok hiçbir şey yok Türkiye'de. Ya kaçlar diyeyim artık, ben hesaplayamıyorum. Ben lise sondayım, düşün 53 yaşındayım. Lise son kaç bin yıl önce acaba filan. Daha böyle faksla, faks bile yok ya. Neredeyse Morse alfabesiyle haberleşiliyor. Neyse, o zamanlar babamlar bir uzak doğu seyahati planladılar mesela. İşte Japonya'dan başladık, Hong Kong'a gittik, Macao'ya gittik, Singapur, bilmem ne, Tayland filan derken böyle bir ay biz yollarda dolandık. Ondan evvel de gene hani birçok seyahatimiz olmuş. Dolayısıyla bir seyahat öyle bir başladı. Ve şöyle de tabii hani dünyanın alışa geldiğimiz daha Avrupalı diyeyim. Yani bildiğimiz görüntülerinin, insan tiplerinin dışında bir takım renkler, dokular görmek de bünyeye işliyor. Ben de aynı şeyi oğluma yapmaya çalıştım hakikaten. Yani bir Güney Afrika'ya gittik, bir Japonya'ya gittik falan, böyle hani dört bir yanında. Bak ne kadar farklı diller, dinler, tipler, dil, yani her şey farklı yerler var. Hani bunları da görmek ve zenginleşmek gerek diye. Aslında bu seyahatlerin bütünündeki şey şu oldu. Yani biz kendi küçücük dünyamızda ve televizyondan izlediğimizde kokular yok, dokunmak yok, bir takım şeylerin içinde hani üç boyutlu yaşamak yok. Evet, birçok şey görüyoruz ama birebir yaşadığında çok çok saçma. Mesela en son Hindistan'a gittim. Uzunca süre Hindistan'ı saklamıştım. Çünkü bir başka dünya orası ve oraya hakkını vererek gitmek lazımdı. Ve fakat zaman geçtikçe yani bu çok konforsuz demeyeyim aslında. Güzel yerlerde de kaldık ama fiziksel olarak zorlayıcı motosiklet üzerinde işte Güney Amerikalar, Güney Afrikalar, Avrupalar filan derken böyle kumlarda, tepelerde. Sonra artık yavaş yavaş bu ulaya ve bitkilere dönüşümle birlikte biraz daha topraklandım mı ne oldum? Biraz daha konforuma düştüm galiba. Mesela son sefer trenle seyahat ettik. Bayağı böyle ortalama yaş 70 filandı turdaki. Daha kültür turu, yani gene tabii yürünüyor ediliyor ama Hindistan'da büyük bir bölümü güney tarafına gitmiştik. Orada mesafeler uzak diye aslında trenle yapılıyor ama evet, bir konfor var içinde. Hani yediğin önünde, yemediğin arkanda falan, öyle bir şeye döndüm birdenbire. Ama bir tren seyahati istiyordum hakikaten. Ama şunu söyleyeyim, daha henüz gemiyle seyahat şeyine gelmedim. O kadar değilim. Ama mesela geçen senelerde de, bu sene de şimdi tekrar yenilemeyi düşünüyoruz. Karavan seyahatlerimiz var. Köpek var artık çünkü. Yani hayatımızdaki değişimin en büyük şeyi bu herhalde. Hani çocuk büyüdü gitti falan ama köpek geldi onun yerine. Ve onunla birlikte seyahat etmek istiyoruz. Çünkü hiç kimseye bırakasımız yok. O da birçok otel almıyor zaten. Alan otelleri de biz almıyoruz. O yüzden bir karavan durumumuz var. Şimdi evet biraz buna dönüştü. Yani evimizi ve tatil beldemizi sırtımızda taşımak gibi. Bir de bir şey daha ekleyeyim. Hani şu anda yaşadığımız evimizden, bahçemizden, ortamımızdan o kadar mutluyuz ki hiçbir 5 yıldızlı, 7 yıldızlı yer bize buranın konforunu veremeyeceği için artık heyecanımızı konaklama tesisinde değil de gidip gördüğümüz yerin işte doğasında, işte kültüründe zaten arıyoruz. O yüzden de değişimimiz evet bir karavana döndü ve biraz daha galiba konforumuz ve alışkanlıklarımızı da yanımızda taşıdığımız bir hale dönüştü son yıllarda.
Böyle kısacık bir sorunun cevabında pek çok kavramı aslında yerleştirdim benim de kafama. Peki bu seyahatler senin yaptığın işte hayatında nasıl dönüşümler sağlıyor? Bir daha önce nasıl sağlardı, bir de bugün? Şunu sormak istiyorum. Mesela daha önce sen bir şirketin ortağıydın. Halkla ilişkiler de yapıyordun. Pek çok basın mensubunu da seyahatlere de götürüyordunuz. Yani bir işi anlatmak için gittiğiniz seyahatler oluyordu. Muhtemelen onun planlanmasında sizin de büyük payınız vardı değil mi? Öyle bir kültür getiriyordu. Bugünse bambaşka, daha doğal bir hayatın var. Bunlar nasıl çakışıyor mu? Bugün nasıl üretime dönüştürüyorsun o seyahatleri?
Zor soru ama aslında şöyle... O bahsettiğin seyahatleri yaparken gerçekten bir ürünü anlatırken kurguladığımız seyahat planı içerisinde, bir seyahat ile bir deneyim planı içerisinde her şeyi hakikaten biz yapıyorduk. Hangi koltukta oturacak uçaktasından başlayıp atıyorum oteline girdiğinde asansörün hangi düğmesine basacak kadar gibi filan böyle saçma sapan detaylarla harika bir deneyim çıkartıyorduk ve en ona göre o bölgeyi deneyimleyecek atıyorum ilk beşte bir işte bir müze mi var, bir restoran mı var, işte bir park mı var, onların hepsini de doyurucu bir şekilde anlatarak ya da anlattırarak, yaşatarak bir kurgu yapıyorduk. Bu disiplin yine ya da bu detaycılık, hani şeytanın o detaydaki gizliliği diyeceğim, Bugün her şeye yansıyor. Yani sadece benim bugün dönüştüğüm bir şey değil, herkese yansır diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyin en iyisini, en rafinesini, zaman ve para performans ilişkisi içerisinde en tatlısını yakalamaya çalışmak, hayatın her boyutundaki işte, yaşamda sana bir formül veriyor aslında, bakış veriyor. Günü planlarken bile, yani en basitinden diyorum ki benim bir günüm var, atıyorum işte ne bileyim Akyaka'ya mı ineceğim, işte ne yapmam lazım, işte oturayım şeyin yanında bir kahve içeyim, azmağın yanında, oradan çıkayım şunu mu yapayım, bir de gideyim yukarıda bilmem ne yapayım falan gibi. Hayatı daha güzel, dolu dolu, hani daha karşılığı olan şeylerle yaşamaya dönüştürüyor aslında o günler beni. Şimdi mesela Sezer'le şeyimiz şu, itişmemiz seyahat konusunda. Ben seyahate gittiğim zaman her yeri ve her şeyi görmek istiyorum ve sonsuz bir yürüme, aç bir ilaç sürünerek o son yeri bile görme derdindeyim. Sezer diyor ki ben uçağa binerim, giderim, otelden çıkmadan geri bile dönebilirim yani. Hani benim için orayı böyle köküne kadar gezelim diye bir derdim yok. Keyif alalım ya diyor. Gel şurada bir oturalım bilmem ne. Yok, ben böyle sırtımda kırbaç hıttır hıttır elimde kitap oradan oraya. Şimdi o biraz daha mesela hafiflemeye başladı neyse. Ortada buluştuk diyelim.
Yani dışarıdan benim gördüğüm Sezer de sen de ne istediğini çok iyi bilen ve netlikleri olan insanlarsınız. Mesela Sezer beni kötü sürprizlere uğratmaz. O öyle derim, sen de böylesin derim, değil mi? Yani böyle çok da şaşırtıcı olmaz o açıdan. Hayal kırıklığına uğramam sizinle bir yere gitsem diye düşünürüm.
Uğramazsın çünkü uyumluyuz. Fakat şöyle bir şey yaptık mesela. Atıyorum bu çok tatlı. Yani herkes eş diye birlikte seyahat etmek zorunda değil. Mesela benim çok çok sevdiğim bir seyahat arkadaşım var. Sezer'in bazen bütçe, bazen zaman, bazen içerik olarak kendi hayatında öncelemediği bazı lokasyonlar var. Mesela işte atıyorum Meksika bunlardan biriydi ya da ne bileyim Sri Lanka bunlardan biriydi. Ama beni hem botanik anlamında hem işte kültür anlamında çok çekiyordu. Biz işte o çok yakın arkadaşım dediğim hem fotoğraf sanatçısı bir yandan Zeynep Diniz'le biz seyahatlerimizi birlikte düzenliyoruz. Yani 5-6 seyahatimiz var birlikte. Çok uzağa ve uzun süreli gittiğimiz. Birbirimize yakın tipleriz. Hani tez canlılığımız yakın. Estetik bakışımız, seyahatte verdiğimiz kıymetler. Hani gidelim de bir alışveriş merkezinde bilmem ne alalım değil de işte gidelim köyde bir şey dolaşalım gibisi deniz. İşte pazara gidelim, lokal bir pazara gidelim, bit pazarına gidelim, dağa çıkalım falan gibi. O huylarımız benzediği için biz seyahatlerimizi bu tip böyle antik kuntin seyahatlerimizi Zeynep'le yapıyoruz hep. O benim ölene kadar seyahat arkadaşım olarak hayatımın bir kenarında. Sezer'le de onunla ortak olan işte karavandı, yok motordu, yok bir şeydi falan. Onunla da başka şeyleri paylaşıyoruz. Dolayısıyla her lokasyon için ayrı bir seyahat grubu oluşturulabilir pekala. Yani esiri olmayın eşinizin tercihlerinin demek istiyorum.
Çok da iyi anlıyorum. Her yerin başka insanı var. Maddi durumları etkiliyor. Seyahat alışkanlıkları, uyuma durumu bile etkiliyor insanları. Seyahatlerde zaten az bir zamanım var diye düşünüyorum. Peki biraz önce bir alışveriş muhabbeti yaptın. Seyahatlerinden bir şeyler alır getirir misin? İlla ki böyle bir parayla alınması da gerekmiyor. Sen biraz yine bitkici olduğun için söylüyorum. Ne bileyim oradan tohumlar alınır mı? Bir dal getirir misin? Ne yaparsın? Ne edersin?
Ya eğer çok riski yoksa bir dal bulduysam dal alıp geliyorum doğrusu. Tohum çok almıyorum. Tohumla uğraşmaya yani taze mi değil mi falan, o her tohum başka türlü falan biraz zor iş. Tohum çok getirmiyorum. Ama genellikle gittiğim yerlerde varsa bir botanik bahçeyi muhakkak geziyorum. Varsa bir onun dükkanı, oradan orayla ilgili kitaplar alıyorum. Oranın bitkileriyle ilgili kitaplar. Ya da bende olmayan bir takım başka kaynak kitaplar varsa. Müze dükkanlarını çok seviyorum. Çünkü orada oranın kültürünün ve oranın sanatının hem modern hali hem klasik haline dair bir takım ürünler oluyor. Ve ne alıyorsam iki alıyorum. Birine hediye götüreceksem mesela muhakkak iki tane alıyorum. Çünkü çok beğenerek alıyorum ve eve döndüğümde onu veremiyor oluyorum. Dolayısıyla aynı yüzünden iki tane alıp birine el koyuyorum, öbürünü verebiliyorum ancak. Öyle bir manyaklığım var. Bir de böyle terlik severim, sepet şey severim, süpürge severim. Manyak gibi süpürge şeyim var, ne derler, koleksiyonum var. Dolayısıyla böyle duvarlar süpürge doldu ama süpürge dediğim şey süpürge. Çalı süpürge bildiğin, cadı süpürgesi yani. Onlardan taşıyorum böyle, artık havaalanlarında dalga geçiyorlar. Hangi kabiledensin diye böyle kafamda punk şeylerle, süpürgelerle sırtımda şey gibi komik komik neyse. O tip şeyler böyle hani oraya ait komik bir şey varsa oralı. Hani şey gibi değil, Türkiye'ye gelip nazar boncuğu götürmek gibi çok klişe şeyler değil ama hani çok görmeye alışmadığımız, aa nereden çıktı bu diyeceğimiz süpürge gibi şeyler hoşuma gidiyor getirmesi. Üşenmiyorum, taşıyorum doğrusu.
Ya bir de sen evine de yakıştırıyorsun, kendine de yakıştırıyorsun. Estetik duygusu çok güçlü olan arkadaşlarımdan birisin. Ben senin evine baktığımda evet onun yurt dışından geldiğini sezebilirim ama o kadar oturuyor ki bir şekilde, bir güzel de bir karma. Ben senin tarzını hep böyle bir Norveç kuzey ülkesi tarzı gibi hani evini düşününce tanımlayabilirim belki giyimini, kullandığın renkleri. Ama bir taraftan da böyle bir Asya, onların çok güzel bir melezi hem ev hem de yapı olarak seni öyle görüyorum açıkçası.
Hatta birkaç tarzı, bir de Ege'deyiz yani, zeytinler falan da var bir yandan. Dolayısıyla böyle Akdeniz de giriyor işin içine falan. Tatlı yani, işte mesela bütün bu yılların birikimi ve gördüklerim seyahatlerde hep diyorum ya, buraya taşınırken ki bir köşeye baktım Meksika, buraya baktım Bhutan'ı gördüm, arkaya baktım işte Sri Lanka'nın bilmem nesini gördüm falan. Burada benim bütün dünya seyahatlerimin bir bütününü burada hem kulağıma hem gözüme hem burnuma geldiler yani ve onlardan kendimce bir filtreden geçirip kendi cennetimi yarattım diye hep anlatıyorum. Bütün seyahatlerim benimle burada bütünleşti sonuç itibariyle, ona yaradı yani.
Evet evet, o seyahatlerin özümsendiği az yer görürüm. Böyle eve, hatta bahçeye bakınca da sende onu görüyorum açıkçası. Fem'in bir YouTube kanalı var, böyle bahçeye bakınca demeyeyim ama oradan da bakıp görebilirsiniz hala izlemediyseniz tabii ki. Bu arada bu podcast'in bir de ruhsal yolculuk tarafı var. Şimdi son yıllara bakınca sen nasıl bir yolculuk yaptığını düşünürsün? Var mı öyle hissettiğin değişimler?
Ruhsal yolculukta galiba şöyle bir dönem, yani yakın zamana kadar çok da sorgulamadan aslında yine belli bir disiplin içerisinde hayata faydalı olmaya çalışıp işte bildiğin işi yap, güzel yap, yaptığın işi en iyi yap, severek yap filan gibi bir sorumluluklar silsilesi içerisinde kendimi feda edercesine çalışıyordum ama her zaman gene kendim öncelikliydim ama yine de bir parça daha sorgulamadığım bir sorumluluk yükü vardı diyeyim. Sonra bu bitkilere döndüğümde aslında hayatın ne kadar bir tane ve yani biricik olduğunu, herkesin farklı bir yolculuğu olduğunu ve o yolculuk içerisinde de bir takım şeylerin sırasının pekala değişebileceğini, karakterin bile değişebileceğini, hiç kimseye bir hal borcumuz olmadığını, hani iyi ve ahlaklı bir insan olduğun sürece kendi yaşamını kendin kurgulayabileceğine doğru evrildim. Bir de öğrendiklerimi paylaşmayı istedim. Yani hani işte bitkiyle olsun, hayatla olsun, işte hani uzaylı beklemeye gerek yok. Gerçekten buradaki bir yerde dolaşan örümcek bile bir şey anlatıyor. Hani başka canlılarla birlikte nasıl var olura doğru bir değişimim oldu, bakışım oldu, yumuşamam oldu diyeyim. Ve şimdi bunlarla ilgili de hiç kişisel gelişim falan değil, bir de böyle bir kaynak kitap gibi, hani alefem dilinde hafif kinayeli şakacı da artık ne dersen, o dilde yazılmış bir de bir kitap yazmaya başladım. Öyle bir teklif geldi. Ayrıntı Yayınları'nın Düşbaz diye bir serisi çıkıyor şimdi. Orada böyle kalın, büyük filan, bol fotoğraflı, yine benim çektiğim fotoğraflarla bir kitap yapacağız. Ebru Akkaş diye de bir editör arkadaşım var. O da editörlüğünü üstlendi. O senelerdir bana söylerdi zaten yaz yaz yaz diye. Ben de hiç aman ne yazacağım, nasıl yazacağım filan derken böyle birdenbire evet artık hazırım demeye başladım. Gazete Oksijen'de de yazılar birikmeye başladı. Dolayısıyla bir yazma eylemi de bitkilerle ilgili geldi. Yani birikenler şimdi dışarı taşıyor artık. Yani sadece YouTube'da lay lay lom canlı canlı anlatmanın ötesinde kalıcı, elle tutulur bir selülöz yapıya geçti bir yandan. Belki eskiye döndük hani dijitalleşeceğimize. Ama güzel, hani benim için güzel bir nokta o. Güzel bir jübile belki. Ve şunu düşünüyorum hep hayatta. Bir şeyle çok anılmaya başladığında ve o işin uzmanı kabul edilmeye başladığında artık onu değiştirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü onun konforuna çok alışıyorsun. Ve bir noktadan sonra artık alışverişin bitiyor. Sen o tisden, o takıdan beslenmeye başlıyorsun ve tembelleşiyorsun. O yüzden işte bir de şimdi belki bir televizyon, bir platform için bir program var planda. Onları yaptıktan sonra bakarsın bambaşka bir şeye geçiveririm. Yani bitkiler elbette hayatımda olur ama bitki anlatıcısından başka bir şeye geçmek için hiçbir zaman geç değil. Bakalım göreceğiz. Şimdi resme başladım tekrar. Belki resimde başka bir yere doğru dönerim filan gibi böyle hayatı tatlı tatlı yaşıyoruz.
Ya böyle bir de sen hızlı geçtin ama şimdi yazma mevzuunda sen güzel bir anlatıcısın. Yani insan ihtiyacını da tahmin ederek yanıtlar bulan çok güzel bir gazetecilik kafan var zaten. Yani bunca sene iletişimci olmanın yani ne haber olur bakışının sendeki etkisini ben çok görüyorum. Mesela gazete Oksijen'deki yazılarının başlıkları ya çok basit değil mi? Mesela yenilebilir bitki anlatıyorsun ya da evde hangi bitkiler olur olmazı anlatıyorsun değil mi? Başlıklarından örnekler verirsek ilk aklıma gelenleri söylüyorum ama... Faydacı dediğim insanların direkt fayda alabileceği ve ilgi duyabileceği alanlardan daha zor bir alana insanlara gel yapıyorsun. Çekiyorsun ve basit şekilde anlatıyorsun. Sendeki soru cevap meselesi mesela çok güzeldir. Onun için kitap yapıyor olmana da çok sevindim. Ve şu andaki resim çalışmalarından da biraz bahset istiyorum. Bir ara boyaları bile bitkilerden kendin yapmaya çalıştın. Kağıtlar öyle değil mi? Neler denedin orada?
Şöyle, şimdi o kadar çok kaynak var ki artık hani hep diyorum ya buraya gelirken de artık bir şeyleri daha doğrusu aslında iletişim mesleğini bırakırken de yani inanmadığım bazı markaların bir şeylerini anlatıp bir satış daha gerçekleşmesine sebep olmak yerine artık bir şeyler üretelim, bir şeyler yapalım, bir şeyleri koruyalım derdiyle aslında bitkilere ve bitki bakımına geçmiştim. Buraya taşındığımda da artık ufak ufak hani tamam hani samandan evde oturmuyoruz elbette bir lüks konutta oturuyoruz ama olabildiğince kaynakları mantıklı harcamanın telaşına düştüm ve burada komşularımızla beraber hani sıfır atık diyemeyeceğim ama az atıklı bir dünyaya döndük. Maddi olarak da manevi olarak da çok kıymetli bir karar oldu bu. Dolayısıyla şimdi resim yapmaya başlayınca elimdeki eski resim kağıtlarının ya da kötü yaptıklarımı atıyorum. Ya bunlar tamam komposta gidiyor, orada dönüşüyor ama neden bunlardan tekrar kağıt yapmayayım diye. Çünkü bana da böyle yaptıkları kendi kağıtlarını gönderen takım çok tatlı takipçiler vardı. Onlardan da esinlenerek kendi kağıtlarımızı yapalım dedik. Kimden bile kağıt yaptık. Şimdi yaptığım, çizdiğim, attığım, elimde sadece şöyle bir elimi kuruladığım kağıt havluların biriktiği bir kutum var. Onları tekrar dönüştürüp kağıda çeviriyorum ve resimlerimi artık onun üstüne yapıyorum. Yani onların da üzerine yapıyorum. Elbette bir hani müthiş bir sulu boya kağıdı karşılığı olmuyor belki ama çok da eğlenceli, çok da tatlı bir şeyler çıkıyor. Her kağıt başka bir şey söylüyor. Hepsi kendine has, hani biri birinin aynı değil. Yapım süreci zevkli. Onu kat, bunu kat, içine papatya at, yok işte kuşburnu koy filan. Bu arada renk konusunu da denedim fakat sonra pes ettim. Daha doğrusu pes ettim değil, artık her şeyi de kendimiz yapmayalım. Birileri zaten yapmış. Kimyacı bir kız var mesela. Harika çaydan, işte aspiro çiçeğinden filan bayağı harika renkler çıkarmış. Benimkilere bir sürü bir şey yapmak lazımdı. Vazgeçtim onu yapmaktan. Çok çünkü mesela gördüğümüz çiçeklerin çok renkli yaprakları, taç yaprakları, gelincik diyelim. Hiç de öyle pigmenti yüksek değil. Yani onu böyle kaynatıyorsun, güneşe koyuyorsun bir şey. Ama boyadığın zaman pıs diye gidiveriyor. Böyle soluk bir şey çıkıyor. Öyle göründüğü gibi değilmiş işler tabii ki. Hiçbir şey Pinterest'te göründüğü kadar dıy projesi kolaylığında değil. Kağıt bile bakıyorsun. Suya koyuyor, dırt şeyden geçiriyor, blenderdan. Sonra bir tane elek var, onu sokuyor, çıkarıyor, kağıt oluyor. Hiç öyle değil. Yapıyorum, kavruluyor, kuruyor, uçuyor, yamuluyor, kopuyor falan. Hiçbir iş kolay değilmiş yani. Ama kağıt yapmakta bayağı ilerledik, fena değiliz. Şimdi ufak ufak onların üstüne resimler yapıyorum. Hatta bir arkadaşım kendi dükkanında satar mıyız dedi. Satarız dedim. Falan böyle bir şey evriliyor bakalım.
Bir de öyle. Çok güzel resimler. Ben ilk gördüğümde bayılmıştım zaten. Neyse ki bende de birkaç tane var. Böyle senin gönderdiğin Sedat Hakkı Eldem kitaplarının ansiklopedilerin içinde duruyor şimdilik. Onları da böyle inşallah asacağım. Bu arada sen ansiklopedilerin sayfalarına bile resim yapıyorsun değil mi? Onu sonradan gördüm ben.
Ya o çok komik oldu. Ben unuttum şimdi adını ama çok kıymetli bir gene bir grafik sanatçısının bir sergisine gitmiştim. Böyle eski bir kitapların içlerine resimler çizmiş. Çok hoşuma gitmişti. Kendinden zeminli diye. Bu ansiklopediler de aslında bilgi değeri gitmiş ama atılmak üzere olan komşumuzun böyle bir taşınması esnasında bulup getirdiği ansiklopedilerdi. İçinde çiçek kuruturuz, yapraklarını keseriz, işte oradan tekrar kağıt üretiriz diye buraya getirdik fasiküller halinde. Ama atmaya da kesmeye de hiç kıyamadım. Çok güzel bilgiler var içinde. Hem dursun okunabiliyor resim yapınca bile hem de işte böyle orada serbest çalışabiliriz diye düşündüm. Çünkü şöyle bir şey vardı seneler önce de başıma gelen beyaz sayfa korkusu diye bir şey var. Biraz cimrilikten belki, biraz kontrol manyaklığından yani bir takım kişisel özelliklerin bir araya gelmesinden beyaz sayfa korkusu diye bir şey var. Çok da kişide varmış bu zaten. Böyle sıfır tertemiz cillop bir sayfaya resim çizemiyorum. Başlayamıyorum. Elim tıtık kıtık kıtık kalıyorum. Yani beynimin artık hangi tarafıysa o mekanik kısmı o devreye giriyor. Akamıyorum yani. O yüzden böyle hep uyduruk kağıtların arkalarına, gazetenin üstüne, ansiklopedinin dibine, işte ne bileyim bitmiş bir bloknotun arka kartonuna falan çizdiğimde çok güzel oluyor. Ulan diyorum keşke şunu güzel bir kağıda çizseydim. Alıyorum kağıdı, duruyor, kalıyor. Onu aşmak için çok güzel bir el ısıtması. Yani o ansiklopedide böyle her sayfasında rahat rahat elini, gönlünü, kafanı açtıktan sonra çaktırmadan araya bir tane beyaz kağıt koyduğunda oluyor. Böyle bir strateji.
Ya bence şundan da olabilir o fem. Mükemmeliyetçilik diye tanımlamayayım ama hakikaten sen hakkını vermeye çalışan, baştan sona dersini iyi çalışan bir insansın. Bunu hep görürüm. Belki de onunla ilgilidir, değil mi? Yani oraya yaptın mı çok çok iyi olacak yani.
Ya olabilir. Ya birkaç şey bir araya geliyor aslında yani. Atıyorum hep söylüyorum Avusturya liseli olmak da mesela o kontrol manyaklığının bir kenarı işte iyi yapılması lazım. Zamanında yapılması lazım. Belki egolar hani yaptığım şeyleri iyi yapıyor olma alkışı beklemek ve o beyaz sayfada öyle bir talep oluşması. Cimrilik gerçekten cimrilik. Çünkü kağıtlar anormal pahalı yani sayfası 10 liraya falan geliyor neredeyse bakınca atıyorum şimdi de hani o kalın kağıtlar. Olmadı pardon diyorsun 10 lira çöpe gidiyor. Öyle bir gelirimiz de yok artık. Dolayısıyla bunların her biri birleştiğinde işte o el kıtıklığı devreye giriyor. Ama mükemmelliyet hani evet o da var. Mükemmelliyetçilik saplantısı da var. Hiç olmaya da gerek yok halbuki ama işte hepsi birleşince ansiklopediler beni bekler oluyor.
Harikayım. Şimdi senin alanında nasıl bir yolculuk var? Neler olduğunu bize söyler misin bu alanda?
Şöyle bir şey oldu. Birinden okumuştum geçenlerde. Türk milleti doğaya bakmayı sever, doğada olmayı sevmez diye bir şey yazmıştı. Çok gülmüştüm hakikaten de kısmen doğru. Hep şöyle yorumlar geliyordu. Ay biz de sizin gibi yaşam istiyoruz ama örümcekleri ne yapacağız? Ya da ne bileyim işte bahçede kertenkele mi geçiyor? Sen doğanın neresinde olmak istiyorsun? Tabloysa al bir tablo as duvarına o zaman ol içinde. Hani şey gibi bu televizyonda şömineli ekran görüntüsü gibi. Doğaya bakma hevesi. Fakat bu son yıllarda hem işte pandemi olsun hem herhalde şehrin artık daralttığı haller olsun. Millet gerçekten doğanın içinde olmaya kolları sıvayarak gelmeye başladı. O iyi haber. Yani gelenlerin birçoğunun gerçekten ayaklarının toprağa bastığını, elinin çamura girdiğini görüyor olmak güzel. Ve öğrenerek girmek istiyorlar. O da çok güzel. Yani hani alalım şuradan ilk gördüğümüz üç ağacı da dikelim değil. İşte suya duyarlı, çevreye duyarlı, soruyorlar, ediyorlar, araştırıyorlar falan. Biraz çevre bilinciyle doğada yaşam kültürü derinleşmeye başladı. O iyi haber. Bitkiler konusunda da hani yine bu yalnızlık işte evlerdeki ya da işte bitki dünyasının evde popüler olmasıyla beraber çok kişiden artık bitkilerin Latincesiyle soru geliyor. O da çok hoşuma gidiyor. Yani bunu artık ön ayak olduğumu düşünüyorum. Tabii ki benden çok kıymetli bu işe gönül vermiş şeyler var. İşte biyologlar falan hep konuşuyoruz ama en azından ben hani tırnak içinde halk arasında da Latincelerinin kullanılmasının kıymetini artık dayata dayata başardım diye düşünüyorum. Şimdi çok çok alakasız yerden bile işte benim şu bilgim diye Latincesiyle geliyor. Çok hoşuma gidiyor. İlla hani halka Latince öğretmek değil derdim ama aynı bitkiden bahsediyoruz ve kaynaklara doğru ulaşalım diye bu işin bilimsel adını bilmek bir tık öteye götürüyor bilgiye ulaşım kalitemizi. Çünkü hep diyorum aşkım bilmem ne gözyaşları dediğim bu köyde başka bir bitkiye deniyor, yan köyde başka bir bitkiye deniyor. Aynı dili konuşmak için Latincesi belirlenmiş dünyada bir standart olarak. Onu bilmek önemli. Şimdi bu Yeni dönemde bu da yaygınlaştı. O da çok hoşuma gidiyor. Yani bir gazetede bitki köşesinin olması mesela daha evvel olmayan bir şeydi diye düşünüyorum. O da hoşuma gidiyor. Bunlar iyi gelişmeler sanki.
Evet, şahane gelişmeler ve şimdi sen sonuçta bir yayın evinden bir kitap çıkartıyorsun. Bence yayın evleri de doğayla ilgili, doğanın felsefesiyle ilgili, bakımıyla ilgili, orada yaşamakla ilgili daha fazla kitaba aracılık ediyor değil mi? Türkçe'de özellikle çeviriler
kesinlikle
var.
Kesinlikle. Evet, eskiden birkaç tane böyle daha spesifik işte Sinek 8 olsun, yeni insan olsun falan, böyle hani işte permakültür, terra madre falan gibi böyle daha nasıl diyeyim, ekoloji dostu insanlara yönelik şeyler yapan yayın evlerinin dışında artık birçok yayın evi benzer konulara girmeye başladı. Yani doğada yaşama ya da işte bitkilerle yaşama filan, biraz daha bu konular gündeme gelmeye başladı. İşte biz de ona seviniyoruz, çünkü sonuçta ne kadar yakınlaşır ve öğrenirsen o kadar kıyamazsın diye düşünüyorum. Hani attığın adımı 10 kere düşünürsün diye düşünüyorum. Hep anlatıyorum, eskiden hani örümcekten ben de hoşlanmazdım. Şimdi bayağı resmimin üstünde dolaşıyor. Gel dostum, şurası şurada karanfilli boya, buradan da al diye yol gösteriyorum gibi. İnsanın yapısını ve dünyadaki duruşunu değiştiriyor. Onun için evet, bunlar iyi gelişmeler. Doğaya yaklaşıyoruz hepimiz.
Evet, buradaki yolculuktaki güzel gelişmeler bunlar. Senin de buradaki rolün hakikaten demin Latince örneğini verirken söylediğin gibi çok önemli. Çünkü popularizer denilen kavramı ben çok seviyorum. Tam Türkçesi olmadığı için çeviremiyorum ama hani popüler eden kişi gibi. Senin gibi insanlar bunun yolunu da iyi biliyor. Sen iletişimi biliyorsun, insanları biliyorsun, nasıl yaklaşılacağını biliyorsun. Bazı çok iyi bilen insanlar bu kadar popüler edemedi bazı alanları. Ama sen ve senin gibi insanların anlatımlarıyla bu işler, işte Latincesiyle, kitaplarıyla, resimleriyle, kağıtlarıyla, kompostuyla, geri dönüşümüyle daha da popüler oluyor, daha da olacak diye de düşünüyorum. Çok sağ ol Fem. Vallahi çok beğeniyorum seni.
Ben de seni çok teşekkür ederim. Öpüyorum.
Öpüyorum ben de.
Bay bay.
HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik.